Ayrım 4.
Bu düello bozuntusundan çok söz edilir. Orada bulunan kimseler de İsviçre'ye bir gezi yapmaya karar verirler. Yazgıya boyun eğme adı verilen bu gülünç yüreklilik, tek söz söylemeden kendini ipe teslim eden bir aptalın yürekliliği kontesin defterine hiç de sığan bir şey değildi. Kocasının ölümüne fena halde öfkelendi. Yakın dostu olan o zengin delikanlının Limerkatin'in de İsviçre'de yolculuğa çıkmasını ve Pietro Nera kontunun katiline bir karabina kurşunu sıkmasını ya da suratına bir tokat aşk etmesini pek isterdi. Limerkati bu tasarıyı sözcüğün tam anlamıyla gülünç buldu. Kontes de hor görmenin içindeki aşkı öldürdüğünü anladı. Limerkati'ye büyük ilgi ve yakınlık gösterdi. Genç adamın aşkını uyandırıp sonra da onu yüzüstü bırakarak umutsuzluğa atıp üzmek istiyordu. Bu üç alma tasarısını Fransa'da anlaşılır bir hale getirebilmek için şunu söylemeliyim ki, bizimkinden bir hayli uzak bir ülke olan Milano'da insanlar hala aşk üzüntüsüyle umutsuzluğa kapılırlar. Yaz giysileri içinde bütün rakibelerini fersah fersah geride bırakan Kontes, yüksek mevki sahibi üst tabakadan genç erkeklere cilveler yaptı. Onlardan biri de ne nokta nokta kontu oldum olası Limerkati'nin değerinin bu kadar zeki bir kadın için bir parça ağır, bir parça yapmacıklı, doğallıktan uzak olduğunu söyleyip durdu. İşte bu ne nokta nokta kontu kontese deliler gibi aşık oldu. Kontes Limerkati'ye şunları yazdı. Bir kez olsun akıllı bir erkek gibi davranır mısınız? Varsayın ki beni hiç tanımadınız. Belki biraz hor görüyle saygılar sunarım. Gina Pietranera. Bu mektubu okuduktan sonra Limerkati şatolarından birine gitti. Aşkı şiddetlendi, alevlendi, adeta deliye döndü ve beynine bir kurşun sıkmaktan falan söz etti. Oysa cehenneme inanılan ülkelerde böyle bir davranış olanaksızdır. Yazlığa geldiğinin hemen ertesi günü ona evlenme ve 200 bin liralık gelirini sunma önerisinde bulunmak üzere Limerkati Kontes'e bir mektup yazdı. Kontes bunu hiç açmadan ne nokta nokta kontunun bir oda uşağıyla geri gönderdi. Bunun üzerine Limerkati malikanesinde tam 3 yıl kaldı. 2 ayda bir Milano'ya dönüyordu ama orada temelli kalmaya bir türlü cesaret edemiyordu. Bir yandan da kontese olan delice tutkusu ve vaktiyle onun kendisine gösterdiği iyiliklerin ayrıntılı anlatısıyla bütün arkadaşlarını sıkıyordu. İlk zamanlar Limerkati, kontesin ne nokta nokta kontuyla felakete sürüklendiğini ve böyle bir ilişkinin onu küçük düşürdüğünü, onurunu lekelediğini ekliyordu. İşin aslı şuydu. Kontes ne nokta nokta kontuna hiçbir sevgi filan duymuyordu. Limerkati'nin umutsuz üzüntüsünden iyice emin olunca kontun kendisine de bunu söylemişti açıkça. Görgülü bir insan olan kont kendisine itiraf ettiği bu üzücü gerçeği hiç kimseye yaymaması için kontese rica etti. Görünüşte beni gözde bir aşağı gösterilen kibarlıkla kabul etme hoşgörüsünde bulunursanız belki de kendime bir yer bulabilirim diye ekledi. Kontes bu yiğitçe açıklamadan sonra artık ne nokta nokta kontunun atlarını da locasını da istemedi. Ne var ki 15 yıldan beri en zarif yaşama alışmıştı. Şu zor ya da daha doğru bir deyimle olanaksız sorunu çözümlemek zorunda kaldı. 1500 franklık bir ödenekle Milano'da yaşama sorunu. Sarayından ayrıldı. Bir 5. katta 2 oda kiraladı. Bütün adamlarını savdı. Hatta oda hizmetçisine varıncaya değin. Onun yerini gündeliğe giden yaşlı bir kadın aldı. Bu özveri aslında bize göründüğü kadar kahramanca ve zor değildi. Milano'da yoksulluk hiç de gülünç bir kusur değildir. Bundan dolayı da kaygılı ruhlara dertlerin en beteri gibi görünmez. Limerkati'nin hatta ne nokta nokta kontunun o da kendisiyle evlenmek istiyordu. Ardı arkası kesilmeyen mektuplarının saldırısına uğrayan o birkaç aylık soylu yoksulluktan sonra genellikle iğrenç bir pinti olan Del Dongo markisi düşmanlarının kız kardeşinin sefaletinden pekala yararlanıp üstünlük edebileceklerini düşünmeye başladı. Nasıl? Del Dongo adını taşıyan bir hanım kendisinden yakınmakta, Viyana Sarayı'nın generallerinin dul eşlerine bağladığı ödenekle yaşamak zorunda kalsın. Ha? Marki hemen kız kardeşine mektup yazıp onu Grianta şotasında kendisine yarışır bir daireyle aylığın beklediğini bildirdi. Kontes'in oynak ruhu bu yeni yaşam türü fikrini coşkuyla benimsedi. Sforzalar döneminde dikilen o yaşlı kestane ağaçları arasında azametle yükselen o saygıdeğer şatoda oturmayalı tam 20 yıl olmuştu. Kendi kendine orada huzura kavuşurum diyordu. Benim yaşımda bir insan için bu da mutluluk demek değil midir? 31 yaşında olduğundan artık emeklilik yaşına ulaştığını sanıyordu. Dünyaya geldiğim o yüce gölün kıyısında en sonunda beni mutlu ve dingin bir yaşam bekliyor. Bilmem kontes yanılıyor muydu ama görkemli iki servet önerisini elinin tersiyle hiç umursamadan geri iten bu tutkulu canın Griyanta şotasına mutluluk getirdiği kesindi. İki kız yeğeni sevinçten adeta deliye dönmüşlerdi. Markiz de onu kucaklayarak ''Bana gençliğin güzel günlerini getirdin'' diyordu. ''Sen gelmeden bir gün önce ben 100 yaşındaydım.'' Kontes, Fabrice'le birlikte Grianto dolaylarındaki bütün o büyüleyici ve gezginler tarafından onca övülen yerleri yeniden gezip görmeye koyuldu. Şatonun tam karşısına düşen, gölün öbür kıyısında bulunan ve ona bir bakış noktası sağlayan Meltzi Köşkü. Onun yukarısında Spondratalar'ın kutsal ormanı ve gölün iki kolunu o tadına doyulmaz Como'nun koluyla ağırbaşlılık dolu Lecco'ya doğru dolu dizgin koşan kol. Dünyanın en ünlü siti Napoli körfezinin eşit olduğu ama asla geçemediği yüce ve zarif görünümler. Kontes ilk gençlik anılarına hayranlıkla, coşkuyla kavuşuyordu ve onları bugünkü duyumlarıyla karşılaştırıyordu. Como Gölü, Cenevre Gölü gibi kapalı ve en iyi yöntemler aracılığıyla ekilip biçilen, bu da parayı ve spekülasyonu anımsatıyor, geniş toprak parçalarıyla çevrili değil diye düşünüyordu. Burada dört bir yanda eşitsiz yükseklikteki tepeleri rastlantının diktiği ve insan elinin henüz bozamadığı ve gelir getirmeye zorlamadığı ağaç öbekleriyle kaplı küçük dağlar görüyorum. Bu şahane biçimli ve pek değişik eğimlerle göle doğru yuvarlanan bu tepelerin ortasında Tasso'nun ve Ariosto'nun tanımlama yarının bütün yanılsamalarını koruyabilirim. Her şey soylu ve yumuşak. Her şey aşktan söz ediyor. Uygarlığın çirkinliklerini anımsatan hiçbir şey yok. Yamacın ortasında bulunan köyleri ulu ağaçlar gizliyor. Ağaçların dorukları üzerinden de köylerin o güzelim kiliselerinin sevimli mimarisi yükseliyor. 50 ayak genişliğinde küçücük bir tarla arada sırada gelip kestane ağaçları ile yabani kiraz ağaçları öbeklerini kesiyorsa da, hoşnut kalan göz orada başka yerlerden daha güçlü ve daha mutlu bitkilerin gelişip büyüdüğünü görüyor. Bu tepelerin ötesinde, doruklarındaki ıssız kır evlerinde oturmak için herkes can atardı. Şaşırıp kalan gözler her zaman karlarla kaplı Alplerin doruklarını görür. Onların sert ağırbaşlılıkları, çetin duruşları, kontese yaşamın felaketlerinden içinde bulunulan zevki artırmak için gerekli olanını anımsatır. İmgeleme yetisi ağaçların altına gizlenmiş herhangi bir küçük köyün uzaktan gelen çan sesiyle duygulanır. Sesler onları yumuşatan suların üzerine gelince tatlı bir üzgünlük ve yazgıya katlanma havasına bürünürler ve insanlara ''Yaşam kaçıyor, önüne çıkan mutluluğa karşı o kadar zor beğenir olma, ondan yararlanmakta acele et'' der gibidirler. Bu büyüleyici ve eşi örneği dünyada bulunmayan yörelerin dili kontesi adeta 16 yaşının gönlünü geri verdi. Gölü görmeden onca yılı nasıl geçirebildiğini bir türlü aklı almıyordu. Yoksa mutluluk yaşlılık günlerimin başlangıcına mı gizlenmişti diye düşünüyordu. Kontes bir sandal satın aldı. Fabrice, Markiz ve kendisi bunu el cezleriyle süslediler. Çünkü en görkemli bir ev yaşantısında her şey için para sıkıntısı çekiliyordu. Del Dongo Markisi gözden düştüğünden beri aristokratik şatafatı büyük gösterişi daha da artırmıştı. Söz gelimi Cadenassia'nın yanında ünlü çınarlı yolun yakınında gölden 10 adım toprak kazanabilmek amacıyla 80 bin frank harcayarak bir bend inşa ettiriyordu. Bendin ucunda ünlü Canyola Markisi'nin resimlerinden esinlenerek baştan başa kocaman granit bloklardan inşa edilmiş bir kilisenin yükseldiği görülüyordu. Kilisenin içinde de Milano'nun pek moda olan yontucusu Marchesi del Dongo Markisi'ne bir lahit yapıyordu. Bunun üzerindeki sayısız alçak kabartmalar Marki'nin atalarının parlak utkularını sergileyecekti. Fabrice'in ağabeyi Marchesino Ascanio'da hanımların gezintilerine katılmak istiyordu. Ne var ki halası pudralı saçlarına su döküyordu. Her günde onun ağır başlığına takılmaktan geri kalmıyordu. En sonunda Ascanio onun yanında hiçbir şey yapmaya cesaret edemeyen neşeli topluluğu soluk benizli kocaman suratının görünüşünden kurtardı. Ascanio'nun babasının casusu olmasından kuşkulanıyorlardı. Bu sert ve zorunlu istifasından beri hep öfkeli zorbayı kollamak gerekiyordu. Ascanio, Fabrice'den öç almayı ant içti. Büyük tehlikeler atlattıkları bir fırtına çıktı günün birinde. pek az paraları olmasına karşın Marki'ye hiçbir şey söylememeleri için iki kayıkçıya bol bol bahşiş verdiler. Çünkü Marki zaten iki kızını da götürdükleri için pek öfkeleniyordu. İkinci bir fırtınaya rastladılar. Bu güzelim gölün üzerinde fırtınalar korkunçtur ve önceden kestirilemezler. Karşıt yönlerde bulunan dağların iki boğazından ansızın geliyorum demeden sert rüzgarlar çıkar, suların üzerinde boğuşurlar. Kontes kasırganın ve gök gürültülerinin ortasında sandaldan inmek istedi. Gölün ortasında bir başına duran ve küçük bir oda büyüklüğündeki bir kayanın üzerine çıkarsa olağanüstü bir görünümle karşılaşacağını ileri sürüyordu. Dört bir yandan korkunç dalgalarla kuşatılacaktı. Ama sandaldan atlarken kontes suya düştü. Onu kurtarmak amacıyla ardından Fabris de atladı. Böylece her ikisi birlikte oldukça uzaklara sürüklendiler. Kuşkusuz boğulmak hiç de güzel bir şey değildir ama şaşırıp kalan can sıkıntısı Derebeyi Şatosu'ndan kapı dışarı edilmişti. Kontes Rahip Blane'nin ilkel yaratılışına ve gökbilimine coşkuyla tutulmuştu. Sandalı satın aldıktan sonra elinde kalan 3 kuruş parayı küçük bir teleskop satın almak için harcamıştı. Hemen hemen her akşam Fabris ve yeğenleriyle birlikte gidip şatonun gotik kulelerinden birinin sahanına yerleşiyordu. Fabris topluluğun bilginiydi. Burada casuslardan uzak oldukça neşeli birkaç saat geçiriyorlardı. İtiraf etmek gerekir ki kontesin hiç kimseye tek sözcük söylemediği günler vardı. Onu karanlık düşüncelere dalmış ulu kestane ağaçlarının altında gezindiğini görürlerdi. Düşüncelerini bir başkasıyla bölüşmemekteki can sıkıcı yanı arada sırada hissedecek kadar akıllıydı. Ne var ki ertesi gün bir öncesi gibi gülerdi. Doğal olarak öylesine canlı olan bu ruhla o karamsar etkileri yengesi Markiz'in yakınmaları yaratıyordu. Markiz, gençliğimizin kalan bölümünü bu kasvetli şatoda mı geçireceğiz kuzum diye haykırdı. Kontes gelmeden önce Markiz bu özlemleri duyma cesaretini bile gösteremiyordu. 1814-1815 kışını böyle geçirdiler. Kontes bütün yoksulluğuna karşın 2 kez Milano'ya gidip birkaç gün geçirdi. Scala'da oynanan Vigano'nun eşsiz güzellikteki bir balesini seyretmek söz konusuydu. Marki de eşinin görümcesiyle birlikte gitmesine hiç engel olmuyordu. Küçük dul ödeneğinin 3 aylığını alacaktı ve Alpler ötesi generalinin yoksul, dul eşi zenginler zengini para babası Del Dongo Markizine birkaç altın ödünç verecekti. Bu toplantıların tadına doyum olmuyordu. Eski dostlar yemeğe çağrılıyordu. Tıpkı çocuklar gibi her şeye gülerek avunuyorlardı. Coşku, canlılık ve önceden tasarlanmamış bu İtalyan Marki ile büyük oğlunun bakışlarının Grianta'da çevrilene saçtıkları kasvetli üzüntüyü unutturuyordu. Ancak 16 yaşlarında olan Fabris aile başkanını çok iyi temsil ediyordu. 7 Mart 1815'te hanımlar Milano'ya yaptıkları pek hoş küçük bir yolculuktan daha henüz 2 gün önce dönmüşlerdi. Az bir süre önce gölün ta ucuna kadar uzatılan o güzelim çınarlı yolda geziniyorlardı. Como yönünden gelen bir sandal göründü ve garip işaretler yaptı. Marki'nin bir adamı bendin üzerine atladı. Napolyon Juan Körfezi'nde karaya çıkmıştı. Del Dongo Markisi'ni hiç de şaşırtmayan bu olay karşısında Avrupa şaşırma saflığında bulundu. Del Dongo Markisi hükümdarına yürek dolusu saygı ve sevgi taşıyan bir mektup yazdı. Ona yeteneklerini ve milyonları sunuyordu. Ve bakanlarının Paris'teki yol göstericileriyle anlaşmış cumhuriyetçiler olduklarını yineliyordu. 8 Mart'ta sabahın saat 6'sında bütün madalya ve nişanlarını kuşanan Marki büyük oğluna 3. bir siyasal mesajın taslağını okutuyordu. Kendisi de filigramında hükümdarın resmi bulunan kağıda en özenli, güzel yazısıyla mesajı yazmaya çalışıyordu büyük bir ciddiyetle. Tam o sırada da Fabris Pietranera Kontesi'nin yanına giriyordu. Kontesi gidiyorum dedi. Aynı zamanda İtalya'nın da kralı olan imparatora katılacağım. Kocana o kadar yakınlık duyardı ki İsviçre'den geçeceğim. Bu gece Menaggio'da arkadaşım barometre tüccarı Vasi bana pasaportunu verdi. Şimdi bana birkaç Napolyon altını ver. Çünkü benim olup olacağı sadece 2 altınım var. Ama gerekirse yaya bile giderim. Kontes sevinç ve kaygı gözyaşları döküyordu. Fabris'in ellerini yakalayarak, ''Ey ulu tanrım, bu düşünce nereden aklına geldi senin?'' diye haykırıyordu. Kontes ayağa kalkıp çamaşır dolabına gitti. Oraya büyük bir özenle gizlediği, incilerle bezenmiş küçük bir keseyi aldı. Bütün varı yoğu buydu. Fabris'e al dedi. Ama Tanrı aşkına, sakın kendini öldürtme. Eğer sen de gidersen, Bahtsız anacığınla bana ne kalacak bu dünyada? Napolyon'un başarılarına gelince, bu olanaksız bir şey benim zavallı dostum. Bizim beyler onu tez elden öldürmenin yolunu pekala bulurlar. Daha bir hafta önce Milano'da hepsi de çok iyi düzenlenen ve Napolyon'un mucize kabiliğinden kurtulduğu tam 23 cinayet tasarısının öyküsünü işitmedin mi? Hem de o zaman kuvvet sahibiydi. Görüyorsun ki düşmanlarımız onu mahvetmek istencinden hiç de yoksun değiller. Napolyon gittiğinden beri Fransa'nın artık hiçbir önemi kalmadı. Kontes Fabrice, Napolyon'un gelecek yazgısını en coşkulu heyecanla anlatıyordu. Senin ona katılmaya gitmene izin vermekle dünyadaki en değerli şeyimi Napolyon uğruna feda ediyorum, diyordu. Fabrice'in gözleri yaşardı. Kontesi kucaklarken gözlerinden yaşlar boşandı ama gitme kararı bir an olsun sarsılmadı. O pek sevgili dosta kendisini bu kararı vermeye iten, bizim de pek eğlenceli bulma hakkını edindiğimiz bütün nedenleri coşkuyla birer birer anlattı. Dün akşam saat 6'ya 7 dakika kala bildiğin gibi gölün kıyısındaki çınarlı yolda Casa Sommariva'nın yukarılarında geziniyorduk ve güneye doğru yürüyorduk. Orada ilk kez böylesine önemli bir haber taşıyan Como'dan gelen gemiyi uzaktan görüverdim. İmparatoru aklımın ucundan bile geçirmeksizin sadece yolculuk edebilenlerin güzel talihine imrenerek o gemiye bakarken ansızın içimi derin bir heyecan kapladı. Gemi karaya yanaştı. Haberci renkten renge giren babamla alçak sesle konuştu. Babam bizi hemen bir yana çekip korkunç haberi bildirdi. Ben sadece gözlerime dolan sevinç yaşlarını gizlemek amacıyla göle doğru döndüm. Ansızın erişilmez bir yükseklikte sağ yanımda Napolyon'un kuşu bir kartal gördüm. Kuş İsviçre'ye, dolayısıyla Paris'e doğru yönelerek büyük bir azametle uçuyordu. O anda içimden, ben de kartal hızıyla İsviçre'yi aşıp o büyük adama pek önemsiz ama sonunda ona sunabileceğimin hepsini, çelimsiz kolumun yardımını sunmaya giderim diye geçirdim. O bize bir vatan vermek istedi. Eniştemi severdi. Kartal hala gözlerimin önündeyken o anda gözyaşlarım garip bir olguyla zırp diye kesiliverdi. Bu düşüncenin bana Tanrı'dan geldiğinin bir kanıtı da şu ki, o anda hiç tartışmadan kararımı verdim ve bu yolculuğu gerçekleştirmenin yollarını görüverdim. Kaşla göz arasında senin de bildiğin gibi yaşamımı zehir eden, özellikle pazar günleri, bütün üzüntüler sanki tanrısal bir solukla savruluvermişçesine silinip gittiler. Almanların onu içinde tuttukları bataklıktan, çamur deryasından silkinip kalkan o büyük İtalya hayalini gördüm. Yaralı ve hala yarı yarıya zincirlerle yüklü kollarını kralı ve kurtarıcısına doğru uzatıyordu. Ben de dedim kendi kendime, bu kara yazgılı ananın henüz bilinmeyen oğlu ben, gidecektim. Ya ölmeye ya da yazgının belirlediği o adamla birlikte yenmeye gidecektim. O adam ki Avrupa halkları içinde en tutsak ve en aşağılık olanlarının bile bizi küçümsemesinden kurtarmak istemişti. Fabrice daha sonra da kontese yaklaşıp alevler saçan bakışlarını ona dikerek alçak sesle "Biliyorsun ya" diye ekledi. "Hani annemin ben doğduğum kış buradan iki fersah ötede şu bizim ormandaki büyük çeşmenin yanı başında kendi elleriyle diktiği o kestane ağacı fidesi vardı ya. Hiçbir şey yapmadan önce gidip onu görmek istedim. Bahar henüz daha pek ilerlemiş sayılmaz diye düşünüyordum. Bu durumda eğer benim ağaç yapraklanmışsa benim için bir işaret olacaktı bu. Ben de bu kasvetli ve soğuk şatoda içinde ömür tükettiğim uyuşukluk halinden çıkmalıydım. Bir zamanların zorbalık aracı şimdi ise simgesel bir değer taşıyan bu kararmış duvarların hüzünlü kışın gerçek bir kopyası olduğunu düşünmüyor musun? Kış ağacım için neyse bunlar da benim için odur. İnanır mısın Cina? Dün akşam saat 7:30'da kestane ağacımın yanına gittim. Yaprakları vardı. Şimdiden bir hayli büyümüş, minicik, güzel, şipşirin yapraklar. Onları incitmeden öptüm. Sevgili ağacın çevresindeki toprağı büyük bir saygıyla belledim. O anda yepyeni bir coşkuyla dolarak dağı aştım. Menaggio'ya vardım. İsviçre'ye gidebilmek için bana bir pasaport gerekiyordu. Zaman akıp gitmişti. Vasi'nin kapısına ulaştığımda saat sabahın biri olmuştu bile. Onu uyandırabilmek için kapıyı uzun uzun çalmak zorunda kalacağımı düşünüyordum. Ama o arkadaşlarından üçüyle birlikte ayaktaydı. Daha ben ilk sözcükleri söyler söylemez, "Napolyon'a mı katılacaksın?" diye haykırdı. Hemen boynuma sarıldı. Öbürleri beni coşkuyla kucakladılar. İçlerinden biri, "Ne diye evlendim bilmem ki" diye hayıflanıyordu. Bayan Pietranera düşüncelere dalmıştı. biraz karşı koyması gerektiğini sanıyordu. Eğer Fabris'in en ufak bir deneyimi olsa, Kontes'in ivecanikle göstermeye çalıştığı nedenlerin hiçbirine kendisinin bile inanmadığını anlardı. Ne var ki deneyimi yoksa da kesin kararlıydı. İleri sürülen o nedenleri dinlemeye tenezzül bile etmedi. Kontes az sonra hiç değilse Fabris'in tasarısını annesine de bildirmesini sağlamakla yetinmek zorunda kaldı. Fabris bir çeşit kahramanca azametle, "Annem kız kardeşlerime söyler ve bu hatun kişiler haberleri olmadan beni ele verirler," diye haykırdı. Kontes gözyaşlarının arasından gülümseyerek, "Sizin yüzünüzü güldürecek olan cinsiyetten biraz daha saygıyla söz edin kuzum," dedi. "Çünkü basit, incelikten uzak ruhlar için fazlaca ateşli olduğunuzdan hiçbir zaman erkekler sizden hoşlanmayacaklardır." Markiz oğlunun garip tasarısını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Kadıncağız bu davranıştaki kahramanlığını sezinleyemiyordu. Onu alıkoymak amacıyla elinden geleni yaptı. Bir tutuk evinin duvarları dışında dünyada hiçbir şeyin onun gitmesine engel olamayacağını kesinlikle inanınca da elinde bulunan azıcık parayı oğluna verdi. Sonra da dünden beri elinde Milano'da bir takıya taktırmak üzere Marki'nin kendisine verdiği, belki de yaklaşık 10 bin frank kadar değerinde 8-10 tane küçük elmas bulunduğunu anımsadı. Tam Kontes bu elmasları kahramanımızın yol giysilerinin içine dikerken Fabris'in kız kardeşleri annelerinin odasına girdiler. Fabris o zavallı kadınların sözünü bile etmeye değmeyen 3-5 Napolyon altınını geri veriyordu. Fabris'in tasarısı kız kardeşlerini öylesine coşturdu, onu öylesine gürültülü bir sevinçle kucaklayıp öptüler ki o da henüz gizlemeden duran birkaç elması eline alıp hemen gitmek istedi. Kız kardeşlerine, "Ayırdığında olmadan beni ele vereceksiniz," dedi. "Bunca param olduğuna göre pılı pırtı götürmeme hiç gerek yok. Nasıl olsa her yerde bulabilirim." O pek sevdiği, çok bağlı olduğu insanları kucakladı ve odasına dönme isteği duymadan hemen o anda çekilip gitti. Atlı kimselerin kendisini izlemelerinden hep korkarak o kadar hızlı yürüdü ki daha o akşam Lugano'ya ulaştı. Tanrı'ya şükürler olsun artık bir İsviçre kentindeydi. Issız yollarda babasının satın aldığı jandarmalar tarafından tartaklanmaktan korkmuyordu artık. Orada babasına güzel bir mektup yazdı. Bu çocuksu zayıflık Marki'nin hiddetini daha da arttırdı. Fabris posta arabasına bindi. Saint Gotthard'ı geçti. Yolculuğu hızlı sürdü ve Pontarlier'den Fransa'ya girdi. İmparator Paris'teydi. İşte orada Fabris'in felaketleri başladı. İmparatorla konuşmaya kesin kararlı olarak yola çıkmıştı. Bunun çok zor bir iş olduğunu hiç aklına getirmemişti. Milano'dayken Prens Eugen'i günde 10 kez görürdü ve onunla pekala konuşabilirdi. Paris'te Napolyon'un birlikleri denetlemesini seyretmek amacıyla her sabah Tuileries Şatosu'nun avlusuna gidiyordu ama hiçbir zaman imparatora yaklaşamadı. Kahramanımız yurdun karşı karşıya bulunduğu çok büyük tehlikeden bütün Fransızların da kendisi gibi son derece heyecanlandığını sanıyordu. Kaldığı otelin sofrasında tasarılarını ve özverisini hiç de gizlemedi. Sevimli, tatlı, kendisinden daha da coşkulu gençler buldu. Bunlar kısa bir süre içinde elindeki avucundaki bütün parasını çalmakta gecikmediler. Bereket versin ki salt alçak gönüllülükten annesinin verdiği elmaslardan hiç söz etmemişti. Bir sefahat gecesinin sonunda tamamıyla soyulduğu sabah güzel iki at satın aldı, uşak olarak da at cambazı olan eski bir seyis erini yanına aldı. Hoş sohbet genç Parislilere duyduğu hor görüyle de hemen orduya katılmak üzere yola çıktı. Ordunun Maubeuge'e doğru toplandığının dışında hiçbir şey bilmiyordu. Sınıra henüz varmıştı ki askerler açıkta ordugah kurarlarken bir evde oturup gürül gürül yanan bir ocağın karşısında ısınmakla uğraşmayı pek gülünç buldu. Hiç de sağduyudan yoksun olmayan uşağının bütün söylediklerine karşın başına gelebilecekleri aklının ucuna bile getirmeksizin hemen koşup Belçika yolu üzerinde sınırın ucundaki açık ordugaha katıldı. Yolun yanına yerleştirilen ilk tabura ulaşır ulaşmaz askerler kılık kıyafetinde uzaktan yakından üniformaya benzer hiçbir şey bulunmayan bu genç kent soyluya bakmaya başladılar.